Ayrım 6. Sayfa 71. 2 Şubat 1938. Sarı Zeybek. Yalova'da 11 gün boyunca tam bir kamp alındı. Uzun sofra muhabbetlerine ara verildi. Sabahlara kadar süren akşam yemekleri en geç gece saat 2'de biter oldu. Kendisine hemen her gün glikozlu serum takıldı. Gerektikçe idrar söktürücü ve sinir yatıştırıcı ilaçlarla bünyesi takviye edildi. Ve tedavi kısa sürede sonuç verdi. Kaşıntılar azaldı. Ata iştahlandı. Hatta Yalova'ya geldiğinde 74 olan kilosu 75'e çıktı. Sofradakiler son dönemde solan çehresinin yeniden gülücüklerle aydınlandığını fark ettiler. Ama bu geçici sıhhat alameti yanlış anlaşıldı. Atatürk içindeki şeytanı alt ettiğini sandı. Doktoru, "Bu kürü 3 hafta sürdürmemiz lazım," diye yalvarsa da dinlemedi. Sağlığına yeniden kavuştuğunu düşünüyordu. Hem dünyaya meydan okumuş bir başkomutanı sıradan bir karaciğer hastalığı mı teslim alacaktı? Şimdi cümle aleme, yalnız ordulara değil, kaderine de hükmedebildiğini gösterme zamanıydı. 1 Şubat günü Atatürk, Başbakanı Celal Bayar'ı, birkaç bakanı ve silah arkadaşı Ali Fuat Çebeso'yu yanına alarak Yalova'dan ayrıldı ve Bursa'ya hareket etti. Bursalılar sağanak yağmuru aldırmadan karşılama için yollara dökülmüşlerdi. O da buna karşılık Bursalıları üstü açık bir arabayla selamladı. Hatta Ulu Cami önünde arabadan inip halkın arasına karışarak bir süre onlarla yürüdü. Islandı. O gün Atatürk ve arkadaşları Çelik Palas'ta kaldılar. Yemekte Atatürk o korkulan soruyu sordu. "Ne yapacağız bu akşam? Yemek yiyip uyuyacak mıyız? Masaların üzerinde sudan başka bir şey yok. Bütün gece su mu içeceğiz?" Böylece perhiz o gece bozulmuş oldu. Ertesi gün Atatürk Bursa Merinos fabrikasının açılışını yaptı. Gece yüzüne hakim olan pembelik yerini bir irin sarısına bırakmıştı. Tanıkların ifadelerine bakılırsa omuzlarında, dizlerinde, gözlerinde bir yorgunluk dolaşıyordu. Bir gece içinde en az 10 yıl yaşlanmış gibiydi. Gece belediye salonunda şerefine düzenlenen bir balo vardı. Balo öncesi akşam yemeği için saat tam 7'ye 10 kala Çelik Palas'ın salonuna girdiğinde davetliler şaşkına döndüler. Gündüz sapsarı olan yüzünde yapay bir canlılık parıldıyordu. Dikkatli gözler atanın yüzüne yansıyan Sihat'in usta bir makyözün elinden çıktığını hemen kavradılar. Evet, Atatürk hayata meydan okuyacağı o gece canlı görünmek için makyaj yapmıştı. Geçen geceki uyarıdan sonra rakı şişeleri masalardaki eski yerine alıvermişti. İlk yudumlar alınırken tamburi Selahattin Bey de atanın karşısına kurulmuş ve mani oluyor. Halimi takrire hicabım diye çalmaya başlamıştı. Sonrasını o geceyi unutulmaz bir film hafızasına nakşeden gazeteci Nizamettin Nafiz'in anlattıklarından dinleyelim. Nizamettin Nafiz Tepedelenlioğlu (parantez gazeteci yazar). Tamburu Selahattin çalarken Atatürk pek enginlere dalmıştı. Birdenbire ürperir gibi oldu. Selahattin'e işaret etti. "Dur!" diye bağırdı. "Bu akort bozuk. La ve si kulağıma yabancı geliyor. Ver bana tamburu." Selahattin hürmetle doğruldu ve bir mihraba mukaddes bir kitap koyar gibi tamburunu şefin asabi parmakları arasına bıraktı. Bu parmaklar teller üzerinde bir iki dolaştı, sonra mandallardan bir ikisini sıkıştırdı. Fakat üçüncü bir hareket şefin dudaklarından bir hayret nidası çıkarttı. "Vay!" La telimi, si telimi hangisi ise işte biri kopuvermişti. "Ne yapacağız şimdi? Başka tel yok mu?" "Yanımda yok. Fakat otelde var." "Güzel, getirt." Yüzünde komşu çocuğunun oyuncağıyla oynarken kazayan oyuncağını kırmış bir yavrunun masum hicabı belirdi. Vaziyeti korumak ister gibi, hatta hatasının affedilmesini istiyormuş gibi etrafına bakındı. Orgeneral Cebeso'ya hitap etti. "İnsan bilmediği işe burnunu sokmamalı." Fakat bu derece tevazu da kendini yediremedi. ani bir rücu ile "Mamafih" dedi. Hepiniz de farkına vardınız ki akordu bozuktu. Saat tam 10'u çeyrek geçe saatine baktı ve balo vaktinin geldiğini fark etti. Bütün zebat, erkekler siyah smokinler, bayanlar şık tuvaletler içinde arabalarla belediye salonuna geçtiler. Bu iki katlı, gösterişli ve ahşap bir binaydı. Üst kattaki geniş salonun bir köşesini büyük bir çini soba süslüyordu. Bir başka köşeye de Ege vapurunun bandosu yerleşmişti. Atatürk otomobilden inip çevik adımlarla merdivenlere çıktı. Şapkasını, eldivenlerini, pardösüsünü ve bastonunu vestiyere bıraktı. Ve ikinci kata çıkıp kendisine takdim edilen bayanları selamladı. Sonra da valinin eşine kolunu teklif edip salona girdi. Devamını yine Nizamettin Nafiz'in ebedi bir lezzetle yazılmış satırlarından izleyelim. Nizamettin Nafiz Tepedelenlioğlu, parantez gazeteci yazar. Bando İstiklal Marşı'nı çaldıktan sonra bir iki dakika istirahat etti. Akabinde aheste tempolu bir vals başlayınca bayanlardan birinin önünde eğildiği ve 18 yaşında bir gencin çevikliğiyle piste çıktığı görüldü. 4,5 ay sonra yataktan çıkamayacak derecede hastalığı artacak ve 7,5 ay sonra dünyayı mateme boğacak olan insan, daha bir hafta evvel kendisine her türlü yorucu hallerden sakınması bildirilen insan, raks ediyordu. Etrafını çeviren davetlileri kımıldamadan duruyorlar, gözlerini ondan ve bilhassa yere ne zaman değdiği, ne zaman yerden ayrıldığı zor fark edilebilen ayaklarından ayıramıyorlardı. Çok ustalıkla biçilmiş, tığ gibi ütülü bir pantolonun uçlarından çıkan bu iki küçük ve taraksız ayağı süsleyen kibar hatlı bir çift rugan iskarpinin topukları dans boyunca bir defa dahi tahtaya değmedi. Muhakkak ki pek mükemmel dans ediyordu. Bütün vücudunu ve pek ahenkli hatları olmasına rağmen yine mutlaka 55 kilodan aşağı bir ağırlığı olmaması lazım gelen zarif raks arkadaşının parmaklarının ucu üzerinde döndürüp koşturan bu insanın hasta olduğuna nasıl inanılabilirdi? Bu insanın neresinde derman kalmamıştı? Kollarında mı? Dizlerinde mi? Bu kollar ki fırağın yerlerinden çıkan murassa düğmeli kollukların sert kolasından çok daha sert bir gerilişleri vardı. Bu dizler ki dondurulmuş gibi dimdik duran bacaklarında en ufak bir bükülüşleri görülmüyordu. Gayet kibar dans ediyordu. Sağ elinin şahadet parmağı ile ancak sol elinin parmaklarına değdiği damının vücudu ile kolalı gömleği ve beyaz yeleği arasında iki parmaklık bir arayı en seri notalarda dahi muhafaza ediyordu. Burnu kadının saçlarından uzaktı. Gözleri dansın tempolarına göre istikamet ne kadar değişirse değişsin hep ileri bakıyordu. Damını yormamak için turlarda hep kendisini sol tarafa bırakıyordu. Bazen üst üste birkaç süratli dönüş yaparken sol elinin parmaklarında kadının belini kavramak insiyakı belirliyor. Fakat buna rağmen kendini tutuyor, parmaklarında sezilen kıpırdanışları frenliyordu. Bu raks gece yarısına dek sürdü. Bittiğinde Atatürk alkışları zarif bir reveransla yanıtladı. O gece az içti. Neşesi yerindeydi. Yanındakiler, hazır keyfi yerindeyken otele döndürebilsek ne âlâ diye umutlandılar. Ama nafile. Atatürk aniden hareketlenip valsi çalmaya devam eden orkestraya yöneldi. Orkestra şefi Azerbaycanlı Mehmet'e "Zeybek!" diye bağırdı. Orkestra üyeleri şaşkın bir zeybeğin melodisini mırıldanmaya çalışırken Atatürk yeniden gürledi. "Hayır, o değil, sarı zeybek." Birden salondaki fraklı ve tuvaletli davetliler topluluğu pistin etrafını çevirdi ve bu muhteşem gösteriyi izlemeye hazırlandı. Az sonra zeybek havasıyla birlikte Gazi'nin ölüme meydan okuyuş dansı başladı. Nizamettin Nafiz Tepedelenlioğlu, parantez gazeteci yazar. Anında Ödemiş ve Aydın Efelerini de hayran edecek bir zeybeğin kahraman figürlerini icraya başladı. Bu, hakikaten bir kahramanlık hainiydi. Rejime riayet ederse en çok 9 ay yaşayabilir teşhisi konulan ve bunu bilen bir adam dizlerini yere vura vura zeybek oynuyordu. Bu haini izleyen saray erkanının gözlerinde öyle bir acı endişe fışkırıyordu ki bu hal ancak 1-2 dakika meçhul kalabildi. Sonra birden bu harikulade bedi raksın akıllarda durgunluk veren manasına hepsinin akıl erdiriverdiği anlaşıldı. Gülümseyen gözlerin bir deruni emre itaat eder gibi hep birden geriliverdikleri görüldü. İçlerinde fevkalade bir neşe kıvılcımlanan gözlerin hep birden dumanlandığı, bakışların donuklaştığı görüldü ve o anda genç kadınların eriyen rümenlerinden göz bebeklerinin yanmasına emniyet vermeden, delikanlıların beyaz gömleklerine kolalarını eritecek derecede sıcak ve nohut büyüklüğünde damlalar dökerek ağladıkları görüldü. Yine o anda onun sanki bu gözyaşıyla ifade olunan umumi teessürü hissetmiş gibi, bu teessürde bir merhamet çeşnisi sezmiş de kızmış gibi raksına bir kat daha şiddet verdiği görüldü. Tahtaya vuran dizlerinden çıkan sesler şimdi bu meyus bakışların, bu yaşlı gözlerin mağarasında kurtulmak isteyen bir aslanın kükreyişini andırıyordu. Orkestra Seybey'in son notalarını bitirince kadınlar ve erkekler göstermemek için ipekli mendillerini acele acele gözlerine bastırırken Atatürk ağız dolusu bir kahkaha attı. Gece daha sonra salonun ortasında güreş tutan pehlivanlarla sürdü. Saat sabahın 4'ünü vurunca Atatürk yavaş yavaş yerinden kalktı. Valinin zevcesi önünde bir reverans yaptı. Müsaade istedi ve alkışlar arasında salonu terk etti. Dimdik adımlarla merdivenlere yöneldi. Silindir şapkasını, eldivenlerini ve bastonunu aldı. Paltosunu giydi. Kapıda arabası bekliyordu ama binmedi. Günün ilk ışıklarıyla selamlaşan kente daldı. Az önce piste diz vurarak ter döken adam şimdi Şubat ayazının titrettiği yolda tek başına yürüyordu. Celal Bayar, Şükrü Kaya, Kılıç Ali, Salih Bozok telaşla peşine düştüler. 100 adım kadar dalgın dalgın önüne bakarak yürüdü. Sonra dar yolun ana caddeye kavuştuğu yerde sarı zeybek sendeledi. Birden durup şapkasını başına geçirdi. Eldivenlerini giydi ve bastonunu parmaklarının arasında döndürerek gürledi. Fakat bizim bir arabamız olacaktı. Yayan mı gideceğiz yoksa? Yaverler koşuştular. Araba yetişti. Atatürk biner binmez başını bir kenara dayayıp şoföre seslendi. Çabuk ol çocuk. Üşür gibi oluyorum. Yaver arabanın camlarını kaparken ağzından şu sözler döküldü. Ne güzel geceydi. Şevket Süreyya Aydemir, parantez yazar. Onun raksı bir ayin değil, bir mücadeleydi. Son Makedonyalı'nın tabiatın zulmüne ve zalim kadere karşı son mücadelesi. Bu mücadele Makedonyalı'nın zaferiyle bitmez. Geceyi yatağında nasıl geçirdiğini, ne ruh burhanları içinde kıvrandığını bilmiyoruz. Ertesi sabah o, Bursa'dan ayrılıp Mudanya'ya geçerken odasını temizleyen hizmetçiler, havlularında kokulu bir kırmızı boya izi gördüler. Yüzündeki sahte pembeliğin sırrı o zaman çözüldü. Atatürk Mudanya'ya varınca hemen Ege vapuruna geçti ve İstanbul'a doğru yola koyuldu. Vapurda herkes tedirgindi. Dün gece neşeyle zeybek oynayan Gazi, şimdi sofrada sancılar içinde kıvranıyordu. Saat 23'e doğru daha fazla dayanamadı. Sofrayı Ali Fuat Cebosa'ya terk ederek kamarasına çekildi. Bir doktor müdahale için peşinden koşarken orkestra sustu. Sofra bir anda sükunete büründü. Gece yarısı atanın can dostu, silah arkadaşı Ali Fuat Cebesoy endişe içinde yatağa gidiyordu ki Atatürk'ün kendisini çağırdığını duydu. Odasına girip başucuna oturdu. Harp okulundan beri beraber olan iki dost o gece yarısı Marmara'nın ortasında bir vapurun içinde neredeyse vedalaştılar. Atatürk kısık bir sesle yavaş yavaş konuştu ve Cebesoy'un yüreğini dağlayan şu sözleri söyledi. Doktorun müdahalesinden sonra kendimi daha iyi hissediyorum. Uyuyabileceğim. Fakat bu seferki hastalığımın tedavisi uzunca sürecek gibi görünüyor. Yatakta uzun zaman kalacak olursam çok sıkılacağım. Ama sizin gibi arkadaşlığımız mektep hayatından başlayan dostlarımla oyalanabileceğim. Beni yalnız bırakmayınız Fuat Paşa. Yalnızlık duygusu, o güzel ve korkunç kış gecesinden sonra atanın beyninden hiç silinmeyecekti. Sayfa 77'de Atatürk ve Celal Bayar'ın yan yana geminin güvertesinde oturmuş fotoğrafları bulunmaktadır. Ve fotoğrafın altında şu yazı yazmaktadır. Başvekil Bayar yurt dışından doktor getirmek isteyince hastalığım hariçte duyulursa fena olur diye itiraz etti yazmaktadır.